Vakit nasıl geçiyor? Miguel de Unamuno. Seslendiren Seval Delikara. Eşek arısı. Ona, sizi batıl şeylere sahiden inanmaz sanırdım, dedim. Neden? Eşek arısı hikayesi yüzünden mi diye sordu. Ve evet manasını taşıyan bir işaretim üzerine devam etti. Tutup da bize en saçma gelen batıl inanışın son sebeplerini araştırırsak, tesadüfü kolay kolay atamayacağımızı anlarız. Bunu itiraf etsem bile tesadüf denen şey yoktur. Tasavvur edin, eşek arısından tiksinmeyi çocuklarım benden öğrendi. Bu nefret çocuklarımdan torunlarıma ve onlardan daha ilerisine geçip gidecek ve bir batıl inanma olacaktır. Oysa bu nefretin içimde çok derin ve çok gerçek kökleri var. Hayır, dinleyin bakın. Bunda şüpheniz olmasın. Ben uzak çocukluğunun hatıralarıyla geçinen, aşağı yukarı sade çocukluğunun hatıralarıyla yaşayan insanlardan biriyim. Daha teşekkür etmemiş zihin, aldığı ilk taptaze intibalarla yatağını yapar. Ruhumuzun gölünde yıkanan çiçeklerin fışkıracağı bereketli toprağı hazırlar. Çocukluğum, diye devam etti. Çok mahzun geçti. Artık o zamanlar içinde ölümün filizini taşıyan ihtiyar babamla hemen her gün sokağa çıkardım. Onu pek hatırlamıyorum. Hafızamdaki hayali belirsiz ve rüya bulanıklığında. Hava kararırken beni yanına alır, beraber gezmeye giderdik. Tek başımıza kırlarda dolaşırdık ve bu gezintilerin bana pek hüzün verdiği hala aklımda. Babanızın sözlerini yahut onunla neler konuştuğunuzu hatırlamıyor musunuz? Evet evet birkaçı silinmez harflerle hafızama yerleşti. Bana aydan, bulutlardan, bunların nasıl meydana geldiğinden, nasıl ekin ekildiğinden, hububatın nasıl büyüdüğünden, böceklerden, böceklerin yaşayış ve özelliklerinden bahsederdi. Bu bilgilerin hatta unuttuklarımın en iç kültürümde en önemli bir parça olduğuna eminim. Unuttuklarım bile sizi temin ederim, unutmanın derinliklerinden doğru düşüncemi canlandırıyor. Çünkü unutma da sükut ve karanlık gibi pozitif bir şeydir. Hiç değilse diye sözünü kestim. Unutma, sükut ve karanlık hatırlamaya, ses ve ışığa imkan veren şeylerdir. Babam durup dururken şiddetli ruh sarsıntıları geçirir, beni kollarına alır, öper, öpücüklere boğar ve her zaman sorardı. Gabriel, daima iyi bir insan olacak mısın? Ve ben heyecanlıdan ziyade ürkmüş cevap verirdim. Evet baba, çok iyi hatırlıyorum. Daima iyi bir insan olacak mısın sorusu bana korku. Evet, korku. Sahiden korku verirdi. Bir seferinde de babam yanaklarımda ağlıyordu. Ben de ağlamaya, sessiz sessiz ağlamaya. Onunki gibi sessiz, ruhumun derinlerinden maddi varlığımıza yüklenmiş bütün üzüntüleri, beşiğin bu tarafındaki bütün üzüntüleri çekip alan derin bir ağlamaya başladım. Kim bilir, belki bunlar soydan gelen ıstıraplar. Ne biçim teoriler, dedim. Bunlar teori değil, diye cevap verdi. Bunlar hakikat. Babam çabuk yorulur ve iki adımda bir otururdu. Bir akşam güneş batmıştı. Altın batıya bakarak yaklaşan ölümünü konuştu. Ve lafını her zamanki gibi daima iyi bir insan olacak mısın Gabriel sorusuyla bitirdi. Soru o vakte kadar bana böyle korku, böyle kutsal dehşet salmamıştı. Ona cevap verip vermediğim hatırımda değil. Söylediğinizden fazla şeyler hatırladığınızı görüyorum. Evet, onları düşünmeye başlamayayım yoksa bütün bu hatıralar ömrümün sonraki intibalarına renk veren arka planı teşkil eder. Sonrakilerin hepsini onların arasından görüyorum. Ama babam hakkında, onun dış durumu hakkında artık bildiğim bu kadar. Bir başka sefer pederden bahsetti. Tanrı'ya bu ismi veriyordu ve orada, açık kırlarda, ışıkla gecenin iç içe geçtiği alacakaranlıkta bana ''Ey pederimiz'' duasını söyletti ve kelimeleri teker teker izah etti. İrade ettiğin olsun, yakarışında durdu ve ne demek istendiğini açtıktan sonra heyecanla beni kucakladı ve ''Gabriel, daima iyi bir insan olacak mısın?'' dedi. uzak hatıralarını toplamak ister gibi bir an sustu ve sonra devam etti. Hatırımda en iyi onun son günü, ölüm günü, eşek arısının olduğu gün kaldı. Çok dermansızdı. Her an çöküp kalıyordu ve bana bir şey anlatmaya başlayınca öyle aralıklı, öyle ahvahlı, yavaş söylüyordu ki bilinmez bir korkuya kapılıyordum. O akşam babam devrilmiş bir ağaç kütüğüne oturmuştu ve derken güneşin batışından sonra sarhoş gibi havada dolaşan, ona buna çarpıp sendeleyen, kana susamış eşek arılarından birisi etrafımızda uçmaya başladı. Babam eliyle onu kovuyor fakat her el hareketi ona yorgunluk veriyordu. Bana kov şunu dedi ve ben kasketimle kovdum. Bu gece ay yok baba dedim. Hala hatırımda her kelimeyi çiğneyerek ve korkunç bir sükunet içinde cevap verdi. Bir tane ay vardır yavrum ama gözükmez. Bunun için onu göremezsin. Her zaman bir ay vardır ama onu bir orak şeklinde görüyorsan bu güneş onu tamamen aydınlatmadığı içindir. Bir başka sefer hemen hemen gündüzün doğar. Eşek arısı yine geldi ve babam onu kovmadı. Oğlum fenalaşıyorum diye bağırdı. Susuyordum ve eşek arısı etrafımızda vızıldıyordu. Derken babam biraz eğildi ve ağzından bir parça kan sızdı. Korkudan donmuştum ve eşek arısı vızlayarak korkumun yanı sıra geliyordu. Ölüyorum dedi babam. Hoşça kal Gabriel. Daima iyi bir insan olacak mısın? Ona cevap bile veremedim. Babam ölü olarak yere düştü. Kırlarda gece vakti onun taş kesilmiş vücuduyla bir başıma kaldım. Ne düşündüm, ne hissettim bugün bilmiyorum. Hatırladığım yalnız eşek arısı. Bana hep daima iyi bir insan olacak mısın Gabriel deyip duruyora benzeyen ve sonunda babamın yüzüne konan korkunç eşek arısı. Şimdi hepsini anlıyorum dedim. Ama bu küçük pek tabii sevimli soru nasıl oldu da size böyle korku verebildi? Hangisi? Ah, babamın sorusu mu? Sonuncu soru mu? Kendisini ölüme hazırlarken bana sorduğu mu? Bilmiyorum. Fakat başka bir şey biliyorum. En büyük bir sertlikle şuuruma dönüp de alacakaranlıkta sarhoş gibi dolaşıp duran eşek arılarının o gün bugün içime saldıkları korkunun sebebini aradıkça bu korkuyu babamın ölümünü hatırlamaktan değil, daima iyi bir insan olacak mısın Gabriel sorusunun bana ebedi bir keramet sorusu gibi görünmesinden doğmuş buluyorum. Soru bana mezardan geliyora benziyor. Yanılıyorsunuz sanırım. Ölüm idraki, hem de bir babanın anlattığınız özel vaziyetler içinde ölmesinden alınan idrak, bir çocuk ruhunda silinmez izler bırakır. Bu ruh korkunç bir ilham, bütün bir ömür sürecek tehlikenin sızdığı bir kaynaktır. Olabilir ama size ölümü başkalarına göre sükunet içinde düşündüğümü, kimi zaman alışmak için onu canlı bir varlık gibi tasavvur ettiğimi, gözümün önünde kendi ölümümü canlandırdığımı ve bu gibi imgelemelere tahammül ettiğimi temin ederim. Ama gel gelelim, akşamın alacakaranlığındaki sırlı melankoli ifritiyle gelen soruyu, babamın şu sıkıcı daima iyi bir insan olacak mısın sorusunu hatırlar hatırlamaz titremeye ve bir kavak yaprağı gibi sallanmaya başlıyorum. Çünkü söyleyin bana, daima iyi bir insan olacağımı bilebilir miyim? İstemek şartıyla. Ah, herkes her zaman istedikten sonra, iyi olmak istendikten sonra daima iyi olacağımı bilir miyim? Acaba iyi olduğumu biliyor muyum? Ama canım, bu şaşkınlık sözünü bekliyordum. Aldığım cevap hep bu. Ama iyi olduğumu biliyor muyum? Fakat vicdanın sesi, ya vicdan dilsizse? Vicdan fenalık ediyorsun diye seslenmedikten sonra insan fenalık etmiyor demektir. Çünkü maksat. Maksatlarımızın ne olduğunu biliyor muyuz? İyi miyiz, fena mıyız, biliyor muyuz? İnanın bana, büyü yapıp ölümü çağıran eşek arısı, etrafımızda dolaştığı vakit bizi titreten soru budur. Bu soru olmasaydı kimse ölüme inanmazdı. Garip teoriler. Bunlar teori değil. Bunlar hakikat. Aşkın hücumu. Bu kadar lafı edilen, şairlerin hemen biricik konusu olan aşk nedir acaba diye düşünüyordu Anastasio. Çünkü o, aşıkların aşk dediklerine benzer bir şey hissetmemişti ömründe. Sadece bir kuruntu muydu aşk? Yoksa zayıf kimselerin hayatlarındaki boşluğa veya kaçınılmaz can sıkıntısına karşı korunmak için kullandıkları itibari bir yalan mı? Anastasio'nun duygusuna göre hayattan daha boş, daha sıkıntılı, daha manasız, daha saçma bir şey olamazdı çünkü. Zavallı Anastasio acınacak bir hayat sürüyordu. Bomboş ve gayesiz bir hayat sürüyordu ve içinde zayıf bir ümit, zayıflığına rağmen bütün hayal kırıklıklarına meydan okuyan bir ümit taşımayıp da sonunda elbet bir gün aşkın kendisine geleceğinden emin olmasaydı, şimdiye kadar 100 kere canına kıyardı şüphesiz. Ve Anastasio boyuna seyahate çıkıyor, aşkı aramaya yollara düşüyor. Bir yol kavşağında ansızın aşkın hücumuna uğrayacağına inanıyordu adeta. Mütevazı ama ona yetip de artan bir servetin sahibi olduğu için ne para, ne şöhret, ne şeref hırsı taşıyor, ne de mevki, ikbal peşinde koşuyordu. İnsanları kuvvetlerinin geliştirilmesine sevk eden amillerden hiçbiri ona kendi enerjisini dağıtmaya değer görünmüyor, ne iklimde, sanatta, ne de siyaset hayatında öldürücü can sıkıntılarına en ufak bir teselli buluyordu. Ve Anastasio, geçireceği son tecrübeyi, aşkı beklerken Davutoğlu Vaiz'in sözlerini okuyordu. İsim yapmış erotik yazarların hepsini, seksüel aşk çözümleyicilerini incelemek gelmişti aklına. Aşk romanı namına her ne varsa cümlesini okuduktan sonra henüz tam erkek olmamışlarla bir bakıma artık erkek olmaktan çıkmışlar için yazılmış o pek biçare eserlere kadar indi. Baldır bacak edebiyatının en azgın örneklerine kadar alçaldı. Tabii bütün bunlarda aşk adına bulduğu şey hemen hemen bir hiçten ibaret kaldı. Ve Anastasio'nun etikanı günahta %100 bir erkekten başka türlü olduğu da sanılmasın hani. Başka erkekler nasılsa o da öyleydi işte. Ama aşkı hissetmemişti. Aradaki fark işte buydu sadece. Heyecanın temeli olan kadına ait hemen hiçbir hatıranın kalmadığı gelip geçici bir kan tazyikine aşk diyebilmek imkansızdı doğrusu. Bu heyecandan korkunç bir intikam tanrısı, bir hayat tesellisi, her şeye kadir bir gönül tanrıçası yaratmak Anastasio'ya bir cürümden farksız görünüyordu. Ona göre oburluğa bir kutsiyet vermekten ayrı bir şey değildi bu. Hazım hakkında bir şiir, küfür değil de nedir? Hayır, zavallı Anastasio için şu dünyada aşk yoktu hasılı. Anastasio, Tristan'la Isolde efsanesini okudu. Bir daha okudu. Portekizli Camilo Castelo Bronco'nun o korkunç romanı Amulier Fatal'ı Anastasio'yu derin derin düşündürdü. Ben de mi böyle olacağım diye düşündü. Meşhum kadın aşkı hiç düşünmediğim bir anda peşimden mi sürükleyecek beni? Ve Anastasio bu kaderi aramaya seyahat üstüne seyahate çıktı. Bir gün gelecek ki diyordu içinden. Aşkı bulacağım diye beslediğim o cılız ümit de sönüp gidecek bir gün. Ya gençliğimi yahut hiç değilse olgunluk çağımı anlayıp tadamadan ihtiyarlık gelip çatarsa nice olur benim halim. Ya gün gelip de ne yaşadım ne de bundan sonra yaşayabileceğim demem gerekirse. Ben korkunç bir şanssızlığın mı kurbanıyım yoksa bütün insanlar birlik olmuşlar da yalan mı söylüyorlar? Ve Anastasio kötümser oldu. O güne kadar ne bir kadın onun gönlünde aşkı uyarmıştı, ne de o bir kadının gönlünde bir aşk uyandırmış olduğunu biliyordu. Ona göre işin asıl korkunç tarafı, sevilmemiş olmaktan ziyade sevememiş olmaktı şüphesiz. Aşk, şairlerin terennüm ettikleri şeyse şayet. Peki Anastasio, o güne kadar bir kadın kalbinde bir gizli sevda ateşi tutuşturmamış olduğunu nereden biliyordu? Güzel bir heykelde aşkı tahrik edebilirdi pekala. Bir heykel olarak bakılırsa cidden güzeldi Anastasio. İçlerinde esrarlı bir ateş yanan o siyah gözleri, arzuyla dolu bir can sıkıntısının bezgin derinliklerinden bakıyor gibiydi. Acıklı bir susuzluk duyuyormuşçasına hafif aralıktı ağzı. Halinde tavrında korkunç kaderine karşı bir ürperiş vardı adeta. Ve Anastasio ümitsiz, perişan boyuna seyahat ediyor, oradan oraya kaçıyordu. Tabiatın sanatın harikalarına bir göz atıp geçiyor, sanki şöyle demek istiyordu. Bütün bunlar neye yarar? Sonbaharda aydınlık, sessiz bir öğleüstü. Sararmış yapraklar ağaçlardan kopup ılık, hafif rüzgarda çayırlardaki çimenlerin arasına düşüyordu. Güneş yavaş yavaş kopup parçalanan bir bulut kümesi gerisine gizlenmişti. Anastasio pencereden kayıp giden tepeleri seyrediyordu. Trenin bir öğle yemeği yemeye yetecek kadar oyalandığı Aliseda da vagondan indi. Bavullar, valizlerle dolu istasyonun yemek salonuna gitti. Dalgın dalgın oturdu. Çorbayı bekledi. Başını kaldırıp da bakışlarını yolcu dizilerinde üstün körü gezdirince bir kadın gördü. Kadın o sırada büyüyecek. Tiri taze ağzına bir elma dilimi götürüyordu. İkisi de göz göze geldi ve sarardılar. Karşılıklı sarardıklarını görünce daha da sarardılar. Göğüsleri kalkıp kalkıp iniyordu. Anastasio vücudunun ağırlaştığını duyuyor, uzuvlarını saran soğuk bir karıncalanmadan rahatsız oluyordu. Kadın başını sağ omzuna dayamıştı. Bir baş dönmesine tutulmuş gibiydi adeta. Çevresinde olan şeyler içinde artık bir onu gören, yemek salonunda başka her ne varsa gözlerinden silinip gittiğini hisseden Anastasio ayağa kalktı. Titreyerek ona yaklaştı. Kurumuş, susuzluktan kavrulmuş, titrek bir sesle kadının kulağına fısıldadı. ''Neniz var? Rahatsız mısınız?'' ''Bir şeyim yok, hayır, teşekkür ederim. Bir şey değil.'' ''Müsaade buyurun.'' Ve Anastasio, titreyen parmaklarıyla nabzına bakmak için genç kadının bileğini tuttu. O anda birinden ötekine bir ateş seli boşandı sanki. Birbirlerinin sıcaklığını hissettiler. Yanakları alev gibi yanıyordu. ''Ateşiniz var.'' diye kekeledi Anastasio, ancak işitilebilir bir fısıltı halinde. Bir başka dünyadan, Mavera'dan geliyor'a benzeyen bir sesle cevap verdi kadın. ''Ateş bana senden geçti.'' Anastasio oturmak zorunda kaldı. Çılgınca çarpan kalbinin ağırlığı altında dizlerinde derman kalmamıştı. ''Adeta otomatik bir sesle yolculuğa devam edemezsiniz.'' dedi Anastasio. ''Evet, ben burada kalacağım.'' cevabını verdi kadın. ''Biz burada kalacağız.'' diye düzeltti Anastasio. ''Evet, biz. Ve ben sana anlatacağım. Her şeyi anlatacağım.'' diye ilave etti kadın. Valizlerini aldılar. Bir arabaya bindiler. İstasyona 5 kilometre uzaklıktaki Aliseda'ya gittiler. Ve arabada karşı karşıya oturmuş, diz dize sıkışmış, bakışları iç içe geçmiş bir halde kadın, Anastasio'nun ellerini avuçlarına aldı ve ona kendi hikayesini anlattı. Bu, Anastasio'nun kendi hikayesiydi. Tıpatıp aynı hikaye. Kadın da aşka seyahat ediyordu. Kadın da aşkı itibari bir yalan, hayatın sıkıntısını gidermek için bulunmuş bir çare olarak görüyordu. Karşılıklı itiraflarda bulundular. Birbirlerine içlerini döktükçe kalpleri o nispette sükuna kavuştu. İlk anın acıklı perişanlığını kurtuluşa benzer bir büyük gönül rahatlığı takip etti. Birbirlerini çoktan beri, daha doğmadan önce tanıyorlardı sanki. Ama bir taraftan da geçmiş günlere ait bütün hatıralar hafızalarından silinmişti. Zamansız, ebedi bir şimdi içinde yaşıyor gibiydiler. ''Ah, ben seni neden daha önce görmedim Eleuteria?'' dedi Anastasio. ''Niçin böyle söylüyorsun Anastasio?'' diye cevap verdi Eleuteria. ''Birbirimizi daha önce görmemiş olmamız daha iyi. Ya kaybettiğimiz zaman? Birbirimizi aramakta harcadığımız, beklemekle, özlemekle geçirdiğimiz zaman sence kaybolmuş bir zaman mı? Ben seni bulmaktan yana bütün ümidimi kesmiştim artık. Hayır, ümidini sahiden kesmiş olsaydın intihar ederdin. Doğru, ben de aynı şeyi yapardım. Ama şimdi Eleuteria, bugünden itibaren gelecekten bahsetme Anastasio. Sana şimdi kâfi değil mi?'' İkisi de sustu. Sarıldıkları büyü içinde dipsiz derinliklerde akan suların garip şırıltısı işitiliyordu. Acıklı, durgun satıhta yüzen şey ne bir sevinçti ne de bir haz. ''Geleceği düşünmeyelim.'' diye söze başladı kadın yeniden. ''Geçmişi de keza. İkisini de unutalım daha iyi. Birbirimizi bulduk, aşkı bulduk. Bu yeter bize. Anastasio, şairler hakkında düşüncen nedir şimdi?'' ''Onlar yalancıymışlar Eleuteria. Hepsi de yalancı. Fakat eskiden zannettiğim gibi değil. Bir başka şekilde yalancı hepsi. Ne olursa olsun hepsi de yalancı. aşk onların terennüm ettikleri şey değil. Haklısın Anastasio. Aşkın terennüm edilemeyeceğini ben şimdi hissediyorum. Tekrar bir sessizlik başladı. Uzun süren bir sessizlik. El ele tutuşmuş, kaderlerindeki esrarı derinlerde arıyormuşçasına göz göze bakışarak bu sessizliği yaşadılar. Sonra titremeye başladılar. Titriyorsun Anastasio. Ya sen Eleuteria? İkimiz de titriyoruz. Neden? Saadetten. Evet, bu saadet korkunç bir şey. Ben buna dayanabilecek miyim acaba? Daha iyi ya. Bu demektir ki saadetimiz bizden daha kuvvetli. Derme çatma bir otelin küflü bir odasına kapandılar. Günün tamamını, daha ertesi günün bir kısmını bu odada geçirdiler. Sağ mıdırlar, öldüler mi? Dışarıya ses seda sızmıyordu. Sonunda otelci huylandı. Vuruşlarına bir cevap alamayınca kapılarını kırıp odalarına girdi. Otelci onları yan yana, soğuk ve kar gibi beyaz yatakta çıplak yatar buldu. Çağırdığı doktor intihar etmediklerini, kalp sektesinden öldüklerini söyledi. Nasıl? İkisi de mi? Diye haykırdı otelci. İkisi de diye cevap verdi doktor. Demek Sari ve otelci kalbinin bulunduğunu tahmin ettiği sol göğsünü tuttu. Otelinin adı kötüye çıkmasın diye hadiseyi örtbas etmeye çalıştı ve her ihtimale karşı odayı tütsülemelerini emretti. Her iki ölünün hüviyetleri tespit edilemedi. İkisini de mezarlığa götürdüler. Nasıl buldularsa öyle, çıplak ve beraber bir mezara gömdüler. Üzerlerini toprakla örttüler. Bu topraktan otlar bitti. Bu otlara yağmur düştü. Onları ölüme sürükleyen gökyüzü, mezarları başında ağlayan tek kişi oldu. Alice Dao tercisi bu inanılmaz olay karşısında çeşitli tahminler yürüttü. Yaşadığımız şu hayatta neler olmuyor neler, dedi. Sosyal sıhhi bir karakter taşıyan şu sonuca vardı. Ah bu balayları! İki kalp hastasının evlenmesini yasak etmeli, yasak! Sessizlik mağarası. Uzak bir krallığın ortasında büyük ve gür bir orman vardı. O her dem yeşil, sık yaprakların süsleri içinde daima pırıl pırıl, cins ağaçlarla dolu bir orman. Sonbahar onları hiçbir zaman sarıya boyamadığı için bu yaprakların ilkbaharlarda yeni bir açık yeşile bürünmelerine de hacet kalmıyordu. Toprağı örten çimenleri ısıtmaya sık fidanlar arasından yol bulup da geçemiyordu güneş. Ağaçların yaprakları bu derece iç içe girmişti. Vahşi hayvanlardan yana tehlikesiz olan bu ormanda sayısız dereler akardı. Bu derelerin yanı sıra gelip geçenlerin açtıkları, hemen hepsi de bu derelerin istikametince giden birçok patikalar uzanır, bütün bu yollar ormanın ortasındaki bir alana çıkardı. Bu ormana hiç yağmur yağdığını hatırlayan bulunmadığı gibi gayet yaygın, halkın hafızasında devamlı olarak yaşayan çok eski bir rivayete göre bu alanın hakikaten tek yağmur damlasıyla ıslandığı da olmamıştı. Hatta fırtına koptuğu zaman o memlekette fırtına binde bir olur, bu esrarengiz olanın gökyüzü rahmetiyle ıslanmaması için üzerindeki kara, korkunç bulutlarda birdenbire bir delik beliriyordu sanki. İşte bu alanın ortasında bir mağara vardı. Bir kaya ağzıydı bu mağara. Taştan bir oyuk. Dar, çok dik fakat rahat bir patikadan gidiliyordu bu mağaraya. Patika kıvrıla kıvrıla aşağılara iniyor. Mağaraya şöyle böyle 200 adım kala bir kavis çizerek dışarı fırlamış kocaman bir kayayı dönüyor. Sonra da derinlerde kayboluyordu. Dönemecin ötesinde uçurumun dibinde ne olduğunu kimse bilmediği gibi bilemezdi de. Bu yolu yürüyenlerden hiçbiri, ne bir daha geri gelmiş, ne de akıbetini tahminine yarayacak bir ipucu, bir nişan bırakmıştı. Çocuklar, gençler, güçlü kuvvetli erkekler bu patikadan aşağı inmişlerdi. Kadınlar, ihtiyarlar, akıllılar, deliler, yastılar, sevinçliler inmişlerdi. Ama hiçbirinden içeride, mağarada ne olup ne bittiği hakkında bir ses, bir haber alınamamıştı. Dönemecin başladığı yeri geçer geçmez hepsi kayıplara karışmışlardı. Ne bir düşme gürültüsü, ne bir feryat, ne bir inilti yahut ne de bir iç çekiş. Onların başlarına gelenleri açığa vurmamış, mutlak tam bir sessizlik içinde eriyip gitmişlerdi. Fakat mağarayı kuşatan bu sessizlik, dindirilemez bir özdeyişle oraya çekilen varlığı mağaranın içine aldıktan sonra başlıyordu. Öteki mevsimlerde değil de bilhassa sonbaharda belli günlerde, hatta belli saatlerde gün kavuşurken mağaranın derinliklerinden doğru etrafa esrarengiz bir musiki yayılıyor. Duyulan bu seslerden aynı zamanda uyuşturucu bir koku, bir başka alemin soluğu yükseliyordu. Uzun bir kafile halinde yapılan bir Katolik ayininin uzaktan uzağa ilahileri duyuluyordu sanki. Bir büyük insan kalabalığının uzatılarak söylenen mahzun ve şikayetli ilahileri. Bu uzak makamlı sızlanışlar gayet tatlı, yatıştırıcı bir melankoliyle doluydu şu var ki. Mağaranın dolaylarında durmadan kaynaşan topluluktan birçokları bu esrarengiz musikiyi duydular mı, onun büyüsüne kapıldıklarını hissediyor, uçurumdan aşağı iniyorlardı. Mağaradaki sırrı çözmek maksadıyla birçok tecrübeler yapılmıştı. Adamın biri beline bir halat bağlatmış, aşağıya inince halatı çekerek yukarıdakilere bir işaret vermeyi düşünmüştü. Ama ne zaman bu tecrübe yapılmak istense, sonunda yukarıya ucu bomboş sallanan halat çekiliyor, halatın nihayetinde ne deminki bağlı insan ne de ondan bir nişan bulunuyordu. Bir başka sefer birisi beline kalın bir demir kuşak perçinletti. Çelik bir zincire kenetlenmişti kuşak ama zincirle kuşağı yukarı çektikleri vakit kuşağın içinde kimseyi bulamadılar. Adamın böyle ansızın kuşaktan sırra kadem basıp gitmesi hiç olacak şey miydi? Yine bir başka sefer adamın biri bir dostunun cesedini sırtlayarak uçuruma indi. Mağaranın ölüleri kabul edip etmeyeceğini anlamak istiyorlardı. Fakat ceset ertesi gün dönemecin başladığı yerde bulundu. Cesedi götürenin ise yerinde yerler esiyordu. Her zaman olduğu gibi bu defa da hiçbir haber alınamadı gidenden. Bu hadiseden sonra mağaranın yalnız dirileri kabul ettiğine kimsenin şüphesi kalmadı. Bir başka tecrübe daha yapıldı. Mağaraya hayvanlar sürüldü. Fakat bu hayvanlar çok geçmeden geri geldiler. Pek ürkmüş, çok sarsılmışa benziyorlardı. Yaşadıkları müddetçe bu hayvanların ne bir ses ettikleri ne de bağırdıkları görüldü. Aşağıdan dilsiz dönmüşlerdi. Mağaradan dönüp gelen bir hayvan ömrü boyunca artık havlamıyor, miyavlamıyor, böğürmüyor, bağırmıyor, gıdaklamıyordu. Bir kurbağanın, bir farenin, bir kertenkelenin, bir sinek veya sivrisineğin mağaraya girdiği görülmüş şey değildi kendiliğinden. Sık sık bir başka tecrübeye daha başvurulmuştu. Birçok kimseler el ele tutuşmuş, mağaraya bu şekilde yaklaşmışlardı. O zaman da şöyle oluyordu. Birinci adam dönemece varıp da dönemeci geçince sırada ikinci onun elini ne kadar sımsıkı tutarsa tutsun, arkadaşından ansızın kopup ayrılıyor, sessizce uçurumda kaybolup gidiyordu. Bazen de tekmil o insan zinciri uçurumda hep birden gözden siliniyordu. Bu esrarengiz ve yankılı mağaraya her cinsten insan dalmıştı. Bir keresinde mağaradaki sırra mağlup olarak bir aile babası aşağıya inmişti. Az sonra oyuğun üzerine çocukları eğilmişler, baba, baba diye seslenmişler, sonra babaları gibi çocuklar da gözden nihan olmuşlardı. Fakat kralı ve bütün krallığı endişeye en çok sevk eden durum, bilhassa sık sık nişanlı gençlerin, yeni evlilerin mağarada kayboluşlarıydı şüphesiz. Bu mağara, düğün seyahatine çıkmışlar için bilhassa rağbet gören bir hedefti aslında. Ama asla dönüşü yoktu bu yolculuğun. Ve krallık çok genişti. 10 taneden az çocuklu aileler tek tüktü gerçi fakat genç çiftlerin durmadan yitirilmesi devleti idare edenleri bir hayli telaşa düşürüyordu. Derin bir saygı ve çekinme duygusu bu memleketin krallarını mağarayı ziyaret yasağı çıkarmaktan o güne kadar alıkoymuştu. Hatta bir seferinde şöyle olmuş. Kralın biri mağaraya dalıp gitmiş, ondan sonra da bir ikincisi oraya yanaşmamıştı. Ama bu esrarengiz tılsım zamanla öylesine büyüdü ki sonunda ister istemez mağaraya inen geçide mağaraya yaklaşacak kimseyi aşağı bırakmamak için cebir kullanacak bir nöbetçi dikilmesine karar verildi. Ne çare ki bu tedbir daima sonunda şeytana uyduğu için nöbetçinin uçurumda kaybolmasıyla neticeleniyor, Nöbetçilerle birlikte mağaradan içeri girilmesine mani olmak isteyen başkaları da hep birden ortadan silinip gidiyorlardı. İntihar edenlerin başına gelenler de garipti gayet. Aslına bakılırsa bu krallıkta kendi canına kendi kıyanların bulunmaması gerekirdi. Çünkü yaşamaktan iğrenen veya korkanlar kendilerini öldürecekleri yerde uçurma aşağı iniversinlerdi, kâfi. Fakat hiç de böyle değildi bu iş. Daha ziyade bağrında esrarengiz mağarayı barındıran o memlekette intiharların sayısı büyük bir yekün tutuyor, bu intiharların çoğu da mağaraya inen geçidin hemen başında vuku buluyordu. Evet, hatta intihar edenlerin umumiyetle mağaraya inmeye niyetlenip de sonradan netameli geçide birkaç adım kala dönmüş insanlar oldukları görülmüştü. Bir defasında çok azaplı, müzmin bir hastalık çeken, acıları artık dayanamaz hale gelen fakir bir adam kendi canına kıymıştı. Geriye bir mektup bırakmış, mektubunda mağaraya inmemişse bunun acılarının orada da devam edeceği korkusundan ileri geldiğini, ebedi ceza endişesiyle orada kendini öldürebilmek imkanını da bulamayacağını yazmıştı. Hükümet bu mağarayı ölüme mahkum suçluların idamında kullanıyordu. İdam mahkumlarını asacakları yerde mağaraya inmeye mecbur ediyorlar, mahkumlar da bunu güle oynaya kabul ediyorlardı. Ama hepsine göre değildi bu. Öyleleri de vardı ki saygıyla karışık bir korkuya kapılıyor, geçit başına mağaraya girmek istemedikleri takdirde kendilerini ölümle tehdit eden bir sürü okçu konulmuş olmasına rağmen aşağı inmeyi reddediyorlardı. Birkaç kere böyle bir idam mahkumunun cesedini geçit başından kaldırmaları gerekmiş, mahkum mağaraya inmektense öldürülmeyi tercih etmişti. Günün birinde bu krallığa uzak, bilinmez bir yerden, hakkında varlığından başka bir şey bilinmeyen uzak bir diyardan, bir çocuğun yedeğinde yaşlı ve kör bir dilenci geldi. İhtiyar sadece krallık halkının zerre kadar ne bildiği ne bir şey anladığı bir dille, kendi memleketinin diliyle konuşuyordu. Genç rehberiyle konuştuğu zamanlar, söyleştikleri laflar ne kadar kısa olursa olsun, hiç kimse bunlardan bir mana çıkaramıyor, çocuksa krallığın konuştuğu dilde birkaç kelimeyi zor bela sökebiliyordu. Ara sıra ihtiyar kendi kendine bir şeyler terennüm ediyor, söylediklerinin sonbahar akşamlarında mağaranın içinden yükselen, adeta uyuşturucu bir kokuyla, bir başka alemin soluğuyla sarılı bulunan o uzak ve esrarlı seslere benzediği görülüyordu. Maria ve Marta'nın kardeşi Lazarus'un Hazreti İsa tarafından diriltildikten sonra ikinci hayattaki işine koyulurken söylediği ilahiye benzer bir ilahiydi bu. İhtiyarın sesini duyar duymaz herkes duruyor. Bu ilahiyi işitir işitmez ormana gitmek, alana varıp mağaraya dalmak için içlerinde şiddetli bir arzu duyuyorlardı. Derken şöyle oldu. Kör dilenci çocuğun yedeğinde ormandan tarafa yürüdü, alana vardı. Buradan da mağaraya giden yola saptı. Kalabalık bir insan yığını arasından kendine bir yol açarak, eli çocuğun elinde ilerledi. İlahiler okuyarak uçuruma aşağı indi. Bir daha geri dönmedi çocuk. Köre gelince, kör tekrar gün ışığına çıktı. Yüzyıllardan beri geri dönen tek adamdı o. Görmek, hayret etmek için millet etrafını almıştı. Mağaraya girmeden önce nasılsa öyle, yine kör olarak geri dönmüştü. Sözlerinden hiç kimse bir şey anlayamıyordu. Ne ses, ne jest, ne de hali tavrı mağarada neler gördüğü hakkında en ufak bir ipucu vermiyordu. Ormanın gür çalıları arasında kayboldu. Bir daha da onun ne olduğunu kimsecikler öğrenemedi. Fakat dönüşü, bu ilk ve tek hadise, bir insanın mağaraya girip de geri gelişi, halkın hafızasında silinmez bir tesir bırakmıştı. O krallıkta bütün hayat, mağarayı saran sırrın baskısı altındaydı tamamen. Tekmil sanat ve ilim, edebiyat, hükümet ve siyaset hep bu sırrın etrafında dönüyordu. Sonra bu memleket halkının başka memleketlerin halkı gibi ölmedikleri sanılmasın. Hayır, nüfusun çoğu tıpkı öbür memleketlerin insanları gibi ölüyorlardı. Yani aynı hastalıklardan, acılardan, tesadüflerden ve tamamıyla aynı şekilde ölüyorlardı. Mağaranın yakınlarında ve geçit başında her zaman için bir yığın insan bulunuyordu. Mağaranın esrarengiz büyüsüne yakalanmış olan bu insanlar bütün saatlerini, günlerini, aylarını, yıllarını, hatta içlerinden bazıları bütün ömürlerini mağarayı seyretmekle geçiriyorlardı. O uzak, yumuşak, melankolik koro, mağaranın derinlerinden yükselmeye başlayınca geçit başına bu garip musikiyle birlikte musiki kadar garip o kokuyla mest olmak isteyen bir insan topluluğu birikiyordu. Bu zavallıların çoğu mağaraya girmeyi göze alamıyorlar, mağaranın gizlediği sırrın iştiyakı içinde mağara önünde sefil, perişan ölüyorlardı. Ormana yakın bir koruda sayısız barakalar, çadırlar görülüyor, o bedbaht büyülenmişler buralarda yaşıyorlardı. İçlerinden biri sonunda aşağı inmeye karar verdi mi, geride kalanlar onu dehşet ve hasetle seyrediyor, durmadan yenilenen aldanışlara rağmen ayrılışlar esnasında ona tekrar tekrar aşağıda ne olduğunu bize bildir, seslendiğimiz zaman bize cevap ver diyorlardı. Ama aşağı inenlerden bir cevap aldıkları yoktu hiçbir zaman. Krallıkta sayısız insanlar da vardı ki, hatta bu gibiler çoğunluğu teşkil ediyorlardı. Uçuruma asla yaklaşmamışlar, uçurumun bulunduğu ormana bile ayak basmamışlardı. Ama bunlar da o esrarengiz mağaranın büyüsüne kapılmaktan yana ötekilerden geri mi kalıyorlardı sanki? Bazıları da vardı ki onların sayısı da epeyce bir yekün tutuyordu. Bu mesele üzerinde bu derece durulmasına pek çok içerliyorlardı. Ama mağarayı belki de en fazla düşünenlerdi bunlar. Parmakla sayılacak kadar az da olsa aslında mağara falan diye bir şey olmadığını iddia edenler de çıkıyordu. O krallıkta bütün felsefe, bütün sanat ve ilim, keza edebiyat, evvelce de söylediğimiz gibi mağaradaki esrarla doygun hale gelmişti. Bütün felsefe, ilim, bütün sanat, edebiyat bu muammayı kesin olarak inkara yeltendiği ölçüde onunla doluyordu. Bu esrar üzerinde ne kadar az konuşulursa meseleyi sükutla geçiştirmek isteyenlerin kafasını o derece fazla meşgul ediyordu. Krallıktaki fikir adamları arasında başka türlü olmasına imkan var mıydı? Mağaradaki esrar üzerine bir yığın hipotez ve teori yayılmıştı. Bazı kimseler de mühendislik sanatı yardımıyla bir tünel açarak mağaraya bir başka yoldan girmek tecrübesinde bulunulmasını teklif etmişlerdi. Fakat ilk kazmayı vurmaya gönüllü bir işçi hiçbir zaman bulunamıyordu ki. Bir kralın vaktiyle duvar çekmelerini emrederek mağaranın geçidini kapatmak sevdasına düştüğü de söyleniyordu. Ama daha işe başlanır başlanmaz işçilerden bir kısmı işi yüzüstü bırakıp mağaraya inmiş, geri kalanlarsa çok geçmeden ölmüşlerdi. Bugün yapılan iş ertesi sabah bozulmuş, harap bir halde bulunmuş, böylelikle sonunda bu planın tatbikinden bütün bütüne vazgeçilmişti. Mağaralı krallığa komşu milletler arasında bu mağaradaki esrar daimi bir alay vesilesi oluyor ama bu alaya tabii az çok bir korku da taşıyor, karışıyordu. Muammayı çözmek üzere krallığa gelen bütün yabancılar ya hiçbir netice alamıyorlar yahut da kendi yurtlarına dönüp gördüklerini anlatmak imkanından mahrum kalıyorlardı. Ya aynı şekilde onlar da mağaradaki garip büyüye kapılarak mağaraya iniyorlar veya daha ormana varmadan geri dönüp geliyorlardı. Ormana girip de hiç yağmur yüzü görmeyen o alana kadar ilerleyen bir yabancı daima ve hiç şaşmadan uçurumun derinliklerinde buluyordu kendini. İstisnasız bir kaideydi bu. Ormana girmeyi göze alamayan yabancılarla, çünkü bu orman onları öylesine dehşete düşürüyordu, mağaraya ait bütün bildikleri, keza ormana ayak basmamışların anlatıp söylediklerinden ibaret kalan kimseler, kimi meseleyi ciddiye almaz davranıyor, kimisi de sembolik bir şekilde izaha yelteniyorlardı. Şu var ki bu izahlar, yani bu sembolik ve alegorik izahlar, isterse ormanın bir parçası olsun, hiç değilse bir şeycik görmüş olanların öyle pek hoşuna gitmiyordu. Çünkü burada cidden bir sembol değil, aksine reel, gayet gerçek bir şeydi bahse konu olan. Ne münasebet, ne bir sembol, ne bir alegori vardı bu işte. Burada müşahhas bir şekilde yahut alegorik bir kılığa bürünmüş mücerret bir fikir veya sosyolojik bir düşüncenin lafı olamazdı. Hayır. Dün 8 Eylül'de yumuşaklık ve tatlılık dolu bu ayda Bask dağlarında dolaştım. Aynı adı taşıyan ırmak boyunca yürüyerek Butron şatosuna kadar uzandım. Gorlis kıyılarını kuşatan kayalar arasından etrafı seyrettim. Önümde genişleyen denize baktım. Sonra Bilbao'ya, Bilbao'ma döndüm. Çocukluğumu geçirdiğim odada yatağa yattım. Uzun zaman uyuyamadım. Bir huzursuzluk içinde boyuna sağa sola dönüyor. Birkaç gün sonra genç yaşta ölen bedbaht heykeltraş Nemesio Mogrobeko'nun mezarı başında irad edeceğim bir hitabette neler söyleyeceğimi düşünüyorum. Mogrobeko'nun eserleri arasında Kont Igolino'nun çektiği ölüm azaplarını Dante'nin İlahi Komedyası'nda plastik bir şekilde tasvir ettiği gibi canlandıran bir de kabartma vardır. Rahatsız, defalarca sağa sola döndükten sonra İlahi Komedya'yı düşünerek uyumuşum. Gece yarısı şiddetli bir gök gürültüsüyle uyandım. Peşinden sağanak halinde bir yağmur başladı. Uykum dağıldığı vakit bu mağaradaki esrar hikayesini buldum hayalimde. Tamamen ani, öncü bir hadise olmaksızın, izahsız, sembolsüz, bütün iç tezatlarıyla duruyordu. Bütünlüğü ve bütün teferruatıyla. Lambayı yaktım, yazmaya. Birisi dikte ediyormuş gibi yazmaya başladım. Dikte mi ediyordu? Kim? Bilmiyorum. Bu hikaye bana nereden geliyordu? Söylemesi kudretimin dışında. Benim bildiğim tek şey, onun bir sembol, bir alegori olmadığı, göründüğünden başka bir şey olduğudur. Bunu bana biri söyledi. Fakat bilmiyorum kim olduğunu. Ve bu birinin anlattığı şekilde ben de burada anlattım işte. Vakit nasıl geçiyor? Vaktin böyle çabuk geçmesi, senelerin ebedi geçmiş içinde pek hızlı kaybolup silinmesi, felsefe ve şiirde en sık rastlanan beylik bir konudur. Tıpkı biz hepimizin her sene, mevsimi gelmişse günlerin uzamaya ve eğer 6 ay geçmiş de zıttı mevsime girmişsek kısalmaya yüz tuttuğunu, ah ne şaşılacak şey, keşfedişimiz gibi. Bütün insanlar senenin birinde ihtiyarlamaya başladıklarını fark ederler. Vaktin ne tutulur ne durdurulur, geçip gittiği ve bu akışı sırasında her şeye biçim verdiği, biçim değiştirdiği meselesi, yılın her günü için bir düşünmedir. Ama sanki biz insanlar eski yılın son ve yeni yılın ilk gününü yahut olaylardaki akışın şöylece alıp geliverdiği rastgele bir günü bu işe ayırmışa benzeriz. Fakat vakit nasıl gelirse öyle gider. Yani farkına varılmadan. Peki, bitsin şu mektep bilgiçlikleri. Biz 2, 8 yahut 20 yıl önceki biz miyiz? Şimdi gelelim hikayemize. Juan ve Juana kendilerine anlaşmak yahut daha doğrusu birine öteki gibi olmak imkanını veren uzun bir nişanlılık devresinden sonra evlendiler. Anlaşmak hele şurada dursun, çünkü 8 gün geçmiş de hala birbirini anlamamış iki nişanlı 8 yıl sonra da anlamaz. Zaman onların gözleri üzerine biri ötekinin kusurunu görmesin yahut daha iyisi bu kusurlar biri ötekine hayran gözlerde faziletler gibi görünsün diye bir örtü örtmekle kalır. Kalın bir ihtiras örtüsü. Juan ve Juana uzun süren bir nişanlılık devresinden sonra evlendiler ve evlenmeleri nişanlılığın bir devamı oldu. İhtirasları balaylarının ilk çalkanaşları içinde buhur gibi yanıyordu ve ellerinde ihtirasın külü ve ihtirastan çok çok değerli olan şey kaldı. Karı kocalığın temeli şefkat. İsa'nın dediği gibi, karı kocanın yek vücut olması için bir zaman geçmelidir. Fakat karı koca, şefkatlerinin taç giyme anına ulaştıktan sonra, koca kendiliğinden tutuşup yanıyor bile olsa, kadının eti, erkeğin etini tutuşturmaz. Ve sonra kadının eti kesilse, erkek kendi eti kesiliyor acısını duyar. Ve evliliğin yüksek noktasına gelince bu, İki kişinin tamamen birbirleri içinde ömür sürmeleri ve bir tek hayatı birlikte yaşamalarıdır. Hatta aşk, sadece aşk, nihayet sanki ortadan silinir. İnsanın karısına olan aşkı, insanın kendine duyduğu bir aşk haline geçer ve bu ne emir tanır ne nizam. Çünkü madem yakınlarını kendini sevdiğin gibi sev denmiştir, öyleyse herkesin emirsiz, nizamsız, kendi kendini sevmesi de beklenebilir. Juan ve Juana, karı kocalıklarında bu büyük samimiyete çabuk ulaştılar. Uzun süren nişanlılık devresi onları buna hazırlamıştı. Ve zaman zaman şefkatin sıcaklığı arasından kızgınlığın, sevdanın alevleri yalazlıyordu. Ve böyle günler geçti. Ve günler, gebelik alametleri görünmeden geçtiği için Juan gizli gizli tedirgin oldu ve sıkıldı. adam yerine koymadığı adamlardan da mı aşağı düşmeliydi? Ve Hua'nın bu görüşüne şaşmamalısınız. Çünkü Semitik kanın dolaştığı o memlekette erkeklik hakkında çok materyalist bir kavrayış hüküm sürüyordu. Ve gizli gizli biri ötekine söylemeden Huan ve Huana evlilik ümitlerinin asıntıda kalmasının sebebini biri ötekinde görüyormuşçasına karşılıklı kuşkuya düştüler. Nihayet günün birinde Huan'ın kulağına bir şeyler fısıldadı. Yapayalnızdılar ama bu gibi işlerde gizli kapaklı davranılır ve bunun üzerine Huan'la Huana'sını birleştiren kucaklaşma o vakte kadar ki bütün sarmaş dolaşların en candanı ve en hararetlisi oldu. Evliliğin zaferi nihayet en üstün etsel gerçekleşmesini bulana kadar devam etti ve yeni bir hayat başladı. Ve ilk oğlan doğdu. Yeni haber, mucize. Aslı kadından gelen bir şeyin yaşayabileceği Huan için adeta imkansız görünüyor ve çok zaman geceleyin eve geldiği vakitler nefes aldığını işitmek için beşikte uyuyan çocuğa kulağını yanaştırıyordu. Ve açık bir kitap önünde uzun saatler geçiriyor ve Juanito'yu meme veren karısına bakıyordu. Yıllar geçti ve ikinci çocuk doğdu. Bir kız, Juanita adını taktılar ve annesi Juana doğururken tıpkı ilk çocukta olduğu gibi acıdan titrediği halde babası Juana bu iş artık öyle garip gelmedi. Ve tekrar seneler geçti. Bir başka çocuk doğdu ve sonra yeniden bir başkası ve sonra bir tane daha. Juan ve Juana üzerinde çocuklar bereketleniyor. Juan şimdi sade birincinin doğum gününü biliyor. Ötekilere gelince dünya ışını gördükleri ayı bile hatırlayamıyordu. Juana anneleri ise onları çektiği acılara göre sayıyor ve günleri hiç unutmuyordu. Çünkü biz yaslı ve bedbaht günleri sevinçli ve mesut günlerden daha iyi hafızamızda tutarız. Ömrümüzdeki hudut taşları sevinçler değil, yaslardır. Ve seneler geçtikçe ve çocuklar doğdukça Juana taze ve ince bir genç kadın olmaktan çıktı. Sonbaharını bulmuş, adeta tıklım tıklım etli şişman bir kadın oldu. Biçimi yuvarlaklaştı. Gençlik tazeliği solmuştu. Hala güzeldi ama artık zarif değildi. Ve güzelliği şimdi gözlerden çok kalp için bir mana taşıyordu. Ümitlerin değil, hatıraların bir güzelliği olmuştu. Ve Juana, kocasının karakterinin seneden seneye değiştiğini ve evliliklerindeki samimiyetin soğumaya yüz tuttuğunu sezdi. Karı kocalıklarının ilk yıllarında şefkatin kıvılcımlı külü içinden vakit vakit yalazlayan o ihtiras alevleri gittikçe azaldı. Kala kala bir şefkat kaldı. İşte o kadar. Ve sade şefkat hemen hemen minnettarlıkla karıştırılır. Hatta dindarlığa bile dayanır. Ve kocasının öpüşleri Juana'ya kadını öpüşlerden ziyade çocukların anasını öpüşler. Kendisine böyle güzel ve iyi evlatlar vermiş olmaktan duyulan minnet öpüşleri ve belki de ömrün sona yaklaşması dolayısıyla mütediyin öpüşler gibi geliyordu. Fakat Juana'nın Juana olan ve minnet yahut şefkat taşıyan sevgisi gibi gerçek ve dürüst bir sevgi yoktur. Aşk ne minnet ne şefkat ister. Aşk karşılık aşk ister. Sevdiği için karşılık verilmesini ister. Sebepler ne kadar asıl olursa olsun sebepleri aramaz. Lakin Juana'nın gözleri vardı ve bir yanında bir aynası ve öte yanında çocukları vardı. Kocasına inanıyor, ona saygı besliyor. Fakat en başta her şeyi karşılayan bir şefkat duyuyordu. Şu var ki Juan'ı düşünceli ve üzgün bulduğunu sanıyordu. Ve sade düşünceli ve üzgün olsa neyse, hem de heyecanlı. Damarlarındaki kan yeni bir gençlikle daha hızlı akıyora benziyor. Sanki güz başlangıcı, yaz sonu Juan'ın içindeki kış soğuklarında donacak son tomurcukları sürüyordu. Juan söylediğimiz gibi üzgündü. Juana'sı burnunun dibinde ona bir şey söylerken Juan sanki uzak şeyler düşünüyordu. Juan dalgındı. Juana onu gözetlemeye fakat kafasından çok kalbiyle peşini kollamaya karar verdi. Ve nihayet gözetlemesini zekasıyla değil de kalbiyle yapan bir kadının keşfetmeye mecbur olduğu şeyi keşfetti. Juan aşıktı. Hiç şüphe yok. Ve Juana aşkını ve şefkatini iki misline çıkardı ve onu sanki görünmeyen bir kadın rakibe karşı korumak, sanki onu fena bir olaydan, kötü bir düşünceden esirgemek istiyormuş gibi kucakladı. Ve tazelenmiş ihtirasla yüklü bu kucaklamaların manasını yarı buçuk kavrayan Juan, sevilmesine engel çıkarmadı ve şefkat, minnet ve dindarlığı çoğalttı ve nihayet ihtirasın o hiçbir zaman bütün bütün sönmeyen fakat sönmüş denebilecek alevini yeni baştan parlatmaya muvaffak oldu. Ve Juan'la Juan arasında her ikisinin bildiği, birbirlerine gizlice itiraf ettikleri bir sır vardı. Ve Juan'ını daha ihtiyatlı gözlemeye, yeni sevgisinin konusunu aramaya koyuldu. Fakat bir şey bulmadı. Dar dünyada Juan'ı, Juana'dan başka kimi sevebilirdi ki? Derken bir gün, kocasının en az tahmin ettiği ve hiç farkına varmadığı bir günde Juan'ı bir resim öperken gördü. Yaslı yaslı çekildi. Kimin resmi olduğunu anlamaya karar verdi. O günden sonra sabırlı, sessiz ve kurnaz, sırlı resmin peşini kollamaya karar verdi. Nihayet günlerden bir gün, o kadar ihtiyatlı, her zaman o kadar açık ve kendinden emin adam, acaba bilerek mi, resmin bulunduğu cüzdanı meydanda bıraktı. Ve Juana titreyerek ve kalbi çarparak, merak ve şefkatle, korku putanarak elini uzattı. Resim içindeydi. Evet oydu. Hatırasındakinin ta kendisi. O vakit Juan hırsla öperken resmin yalnız arkasını görmüştü. Fakat arka, aynı arka, aynı. O vakit gördü. Bir an durdu. Cüzdanı masanın üzerine bıraktı. Kapıya koştu. Bir müddet kulak kabarttı ve kilitledi. Sonra resmi kavradı. Yüzünü çevirdi ve... Juana donmuş kalmıştı. İlkin sarardı. Sonra kıpkırmızı kesildi. Büyük büyük yaşlar gözlerinden resme doğru akıyordu. Ve resmin üzerini sildi ve onu öptü, öptü. Bu resim kendi resmiydi. Kendisinin resmi. 23 yaşındayken çıkarılmış resmi. Juana'nın nişanlı bulunurlarken düğünden birkaç ay önce Juana'na hediye ettiği resim. Ve resim o geçmiş sevda çağlarını gözünün önüne getirdi. Daha Juan'ın başında tek beyaz saç bulunmadığı ve kendisinin bir çiçek tomurcuğu gibi ince ve taze olduğu zamanlar. Juana kendi kendini kıskanıyor muydu? 45 yaşındaki Juana öteki 23 yaşındaki Juana'yı çekemiyor muydu? Hayır, kıskançlık değil. Fakat kendine acıma ve acımayla beraber şefkat ve bununla beraber sevgi. Ve resmi yanına aldı ve göğsüne sakladı. Juan resmi bulamayınca tahminlere başladı ve rahatı kaçtı. Bir kış gecesiydi. Juan ve Juana ocağın ateşi önünde karşı karşıya ve yalnız oturuyorlardı. Çocuklar uyumuştu. Juan bir kitap okuyordu. Juana bir el işi işliyordu. Juana birden şöyle dedi. Dinle Juan, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle Juana istediğini. Sevdalılar gibi karşılıklı isim söyleşiyorlardı. Juan, bir sır saklıyorsun. Ben mi? Hayır. Juan, evet diyorum. Juana, hayır diyorum. Seni gözetledim Juan, inkar etme. Madem öyle, sırrı bana da aç. Juana resmi çıkardı ve gözyaşlarından kısılmış bir sesle şöyle dedi. Gel, al ve öp onu. İstersen öp onu. Ama açıktan. Juan kıpkırmızı kesildi ve şaşkınlığı birazcık geçince resmi aldı, ateşe attı. Juana'ya yaklaştı. Onu kollarına sardı. Titreyen dizleri üstüne oturttu ve şefkatin bütün kuvvetinin geçmişteki ihtirası yeni baştan tomurcuklandırdığı bir öpüşle ağzını uzun uzun derinden öptü. Ve kendisine 9 çocukla 20 yıldan fazla saadet ve huzur akıtan hayat kaynağının tatlı yükünü dizleri üzerinden duyunca ölü olan ve geçmişin malı olduğu için yakılması gereken resmi değil, seni, yalnız seni, hayatım, yaşayan ve bana hayat veren yalnız seni, dedi. Ve Juan'ın dizlerinde aşktan titreyen Juana kendini bir kere daha 23 yaşında buldu. Şimdi artık yanmış ve yanarken ateşiyle onları ısıtmış resmin aksettirdiği yıllara doğru gittiğini duyuyordu. Ve yeni baştan Juan'la Juana'nın evinde derinden bir sempatinin sükûnu hüküm sürmeye başladı. Nefretten merhamete. Torbjörn'un bu Madrid seyahati korkunç bir yolculuk oldu. Köyde kendine bunca eziyet etmiş olan Campomanes'in kaba saba hali aklından bir türlü çıkmıyordu. Campomanes. Torbjörn'un sinirine dokunan tekmil her şey onda vardı. En çok nefret ettiği bütün adi sıfatları ona yüklüyor, onun kötü niyetine, hainliğine bel bağlamamaktan büyük bir zevk alıyordu. Gözünü kırpmadan hain mi, kötü niyetli mi, Campomanes mi, zübbe, olup olacağı hödük bir zübbe, ister ki diye söylenip duruyordu. Eldivenlerini aldı ve giymek istedi. Düşündü. Campomanes'in eldivenleri de böyle. Bir de fiyaka yapacağım. Ve giymedi. Madrid'e geldi. Beraberinde, yani kafasında, Campomanes'in kaba saba hayalini taşıyordu. Aynı gün öğleden sonra, öteden beriden konuşuyorum derken, kuruntularını ve Campomanes'i unutuverme isteğiyle eski kahvesine gitti. Kahveden içeri girdiği zaman dostları henüz görünürde yoktu. Yan masada tek başına bir adam oturmuş, sigara içiyordu. Torbio onu gözden geçirdi ve Campomanes'i hatırladı. Sonra kendisinin ve masa komşusunun dostları geldi ve iki masanın her birinde insana ve Tanrı'ya ait bütün problemleri çözen küçük birer topluluk birikti. Torbio bu eski kahveye sonraları da uğradı. Aşağı yukarı her gün ilk olarak geliyor ve aşağı yukarı her gün yan masada hep aynı komşuyu yalnız başına ve cigarasıyla buluyordu. Ona karşı vahşi bir antipatiye kapıldı ve bu yine vahşi bir nefrete çevriliverdi. Ne onu tanıyor, ne de kimin nesi olduğunu, ne yaptığını, ne konuştuğunu biliyordu. Hakkında bilip bildiği, bütün kalbiyle ondan nefret ediyordu, o kadar. Tanrım diyordu, bu adam bana ne yapıştı? Ve nefretini bir temele dayandırıp, kendisini haklı göstermek için, farkında olmadan binbir küçük bahane buldu. Ne de fiyakalı cigara içişi var, ne de tepeden bakıyor. Suratı ne meymenetsiz, ne malın gözü olduğu giyinişinden belli. Bana nasıl da bakıyor, benden iğreniyor. Anlaştık. Ve hep bunlar palavraydı ve Torbio, ötekinin öyle fiyakacı, öyle hor hakir olmadığını, suratsızın biri denemeyeceğini, kendisine karşı nefret göstermediğini pekala biliyordu. İçeri girince selam da vermiyor. Torbio da selam vermezdi. Bu bahaneleri sık sık bir hayli tekrarladıktan sonra sonunda onlara inandı. Bunları doğru diye kendine telkinledi ve masa komşusunun kendisinden nefret ettiğine kanaat getirdi. Kahveye giriyordu. Orada bana nasıl da bakıyor, benden nefret ediyor, görülüyor işte. Benden nefret ediyor. Dostlarına öteki hakkında kötü kötü konuşmaya başladı. Birbirlerinden nefret ettiklerini söylüyor. Alıp veriştirdikleri hiddetli bakışlar, yüksekten jestler üzerine bin bir küçük yalan uyduruyor ve anlattıklarının topuna birden nihayet kendi de inanıyordu. Bütün bunlara karşı komşu masada oturan bay duygusuz kalıyordu. Belki Torbjörn'un ruhunda olup biteni sezmişti. Fakat Beriki'nin yaptıklarına benzer bir şey yapmadı. Günün birinde Torbio, kahveye biraz çakır keyif geldi ve gözüne ilk çarpan şey olarak komşusunun kendi masasında, Torbio ve dostlarının masasında oturduğunu gördü. Masası boşken tutmuş bizimkine oturmuş, kavga arıyor. Ama bir kahvede masa ilk gelenin değil midir? Olsun olmasın, kendi masası var ya, niçin masasına oturmadı? Şimdi gider, bizim masaya otururum. Kavgamı arıyor, başlasın bakalım. Tabii, bir şey söyleyebilmek için hele yanına oturayım istiyor. Torbio aynı masaya nefret ettiği komşusunun tam karşısına oturdu. Garson geldi ve Torbio'nun önünde duran fincanı aldı. Nasıl? Öteki masaya mı götüreceksin? Hayır hayır, kalsın burada. Ve komşusuna baktı. Fakat hayır bayım, diye garson cevap verdi. Bu fincan kullanıldı da. Bay Rafael'le oturan bir bay kahve içti. İsmi Rafael'miş. Ne sevimsiz isim. Torbio kahvesini içmeye başladı. Kalbi çarpıyor, ne olup ne bittiğini bilmiyordu. İşte fincan boşaldı ve bir yudumda bir kadeh konyak yuvarladı. Bir konyak daha ısmarladı. Sonra adeti olmadığı halde bir tane daha. Yüzü yanıyordu. Nihayet komşusuna döndü ve sordu. Masanız boşken bugün niçin bu masaya oturdunuz? Adam ona dikkatle baktı ve düşündü. Zavallı gencin kaçık olduğunu düşünmüştüm. Ve cevap vermedi. Niçin bu masaya oturdunuz? Böyle uygun düştü de onun için. Bu bizim masa, bilmiyor musunuz? Rafael bir kabalıkla karşılaşmak üzereydi. Ama düşündü. İyilikle cevap vermem daha münasip. Zavallı herif. Geldiğim zaman bu masada bir ahbap vardı. Yanına oturdum. Bu doğruydu. Ya niçin dostunuz gidince masamızdan kalkmadınız? Toribio bir konyak daha ısmarladı. Rafael bir deliye bakar gibi sıkıntıyla ona baktı ve cevap verdi. Sizinle olmak istedim de. Böyle çok içmeyiniz. Size ne bundan? Rafael düşündü. En akıllıcası kalkıp gitmek. Kalktı ve Toribio'ya rahat olunuz dedi. Ve gitti. O gün hep Toribio müthiş heyecanlıydı. Tabii dört konyak, ömründe birden fazlasını içmemişken. Geceliğin halini düşündü ve ne kadar patavatsız hareket ettiğini anladı. Kendime hakim olmalıyım. Ertesi gün kahveye gitti. Rafael orada oturuyordu. Ama bu sefer kendi masasında. Toribio ona yaklaştı. Öteki düşündü. İşte yine kaçık. Toribio bin bir izahat verdi. Rafael'den özür diledi ve sonunda onu evine çağırdı. Bundan sonra dost, adeta canciğer dost oldular. Toribio, Rafael'e Campomanes'ten bahsetti. Rafael, öyle altın yürekli ve öyle sempatikti ki. Toribio, köyüne dönerken Rafael'den ayrıldığı için tasalandı. Köyüne geldi ve rastladığı ilk adam Campomanes oldu. Ama ne garip, ona karşı kıl kadar olsun nefret duymadı. Adeta sempati hissediyordu. Talihsiz bir adam diye düşündü. Bundan sonra Campomanes'e karşı olan nefretinin nasıl merhamete çevrilmiş olabileceğini bir hayli düşündü. Günün birinde Madridli dostlarından biriyle gezmeye çıkmışlardı. Campomanes'e rastladılar. Toribio onu dostuna gösterdi ve dostu "Kime benziyor biliyor musun?" dedi. "Kime?" "Rafael'e." Sahiden tıpkısı. Şimdiye kadar farkında olmamıştı. Yani tabii farkında olmuştu ama şuuruna varamamıştı. Artık Rafael'e olan nefreti anlaşıldı ve Rafael'le barıştıktan sonra Campomanes'e duyduğu nefretin niçin yok olduğu da anlaşıldı. Ne tuhaf dedi içinden. Nefretle sevginin gerçek sebebini şeytan bulsun çıkarsın. İnsan ruhunun şaşılacak kıvrımları olduğu doğrudur. Susi'nin başına gelenler. Dadısı bir emirberin şakalarına canlı jestlerle gülerken, yeşil ağaçlar ve cıvıldaşan kuşlar üzerinde kubbeleşen gökyüzünün temiz maviliği, kilden kaleler yapmakla meşgul Susi'ni oyalıyordu. Susi'nin oturduğu topraktan kalktı. Kil bulaşmış ellerini yeni elbiseciğine sildi. Eserine baktı ve mükemmel olduğunu gördü. Kalenin etrafını çeviren hendek içinde huni şeklinde bir çukur hasıl olmuştu. Doldurulması lazımdı ve Susi'nin eteğini sıyırdı. Bu huni oyuk üzerine küçük abdestini yaptı. Sonra hatrına bir eşek arısı yahut herhangi bir hayvancağız bulmak ve ona yüzme öğretmek geldi. Tarlaya göz gezdirdi ve uzakta yerde parlayan bir şey gördü. Belki geceliğin yağan çiğle birlikte toprağa düşmüş bir yıldız. Ne kadar da güzel parlıyordu. Ellerinin ve bedeninin marifeti olan küçük göl unutulmuştu ve Susin düşmüş yıldız istikametinde koştu. Fakat oraya yaklaşır yaklaşmaz yıldız birdenbire kayboldu. Ya toprak yutmuş, ya erimiş, yahut kötü adam onu almış, götürmüştü. Kendini aldatan ışığın parıldadığı yer bitişiğindeki ağaca yanaştı ve işte çakıl taşları gördü ve bunlar arasında küçük bir cam parçası. Gün ne güzeldi. Susin ışığı gözleriyle içiyor ve mavi açık havayı bütün göğsüyle emiyordu. Hiç değilse burada ağaçlar vardı ya. Dünya buydu. Her saat atlar, arabalar, koşumlu öküzler, köpekler, terbiyesiz çocuklar, polislerle dolu karanlık, tehlikeli sokak değil. Birden Susi'nin rengi attı. Bacaklarının dermanı kesildi ve korku bir kemik gibi boğazına takıldı kaldı. Bir köpek. Orada bir köpek duruyor ve müthiş açılmış gözleriyle kendisine bakıyordu. Kocaman, kara bir köpek. Koskocaman ve kapkara. Eğer Susi'nin sokağında olsaydı avludan doğru değnekle korkuturdu. Ama çocukların değil de köpeklerin olan tarla ortasındaydı. Köpek Susin'den gözünü ayırmadı. Durduğu yerden kalktı ve yanaştı. Susin ilkin öyle bir korkuya kapıldı ki kaçmayı düşünecek zaman bulamadı. Sonra bir parçacık kendini topladı ve koşmaya başladı. Fakat aksi şeytan ayağa takıldı ve boylu boyuna yere yıkıldı. Düştü ama ağlamadı, hayır. Kımıldamadan yerde yattı kaldı. Ağlasın mıydı? Nasıl olur? Ya köpek duyarsa? Belki o ağlayan çocukları alıp götüren ve şimdi bir köpek kılığına girmiş umacıydı. Koca köpek Susin'e yanaştı ve kokladı. Susin güç bela nefes alabiliyordu. Yarı büzülü gözleriyle köpeğin yavaş yavaş nasıl uzaklaştığını, göğsünde yüreceği sevinçten tıp tıp atıyordu ve çok, çok uzağında kara kuyruğunu kurumlu kurumlu nasıl salladığını seyretti. Susin ayağa kalktı. Etrafına bakındı ve uçsuz bucaksız tenhalık içinde kendini yalnız buldu. Güneş sarışın kıvırcık saçlı başı üzerinde diken gibi yanıyor ve ağaçlar güneşi selamlıyorlardı. Ve şurada yakında gün ışığında bir su birikintisi parıldıyordu. Kendi can eseri küçük gölü, gökten düşmüş yıldızı nasıl unuttuysa köpeği de unuttu. Su birikintisine yaklaştı. Suyun temiz, berrak sathı yaslı bir yüze benziyordu. Birazcık şenlendirmek lazımdı. Susin bir ufak taş aradı, suya attı ve su birikintisi gülümsedi. Gülüş azar azar dağıldı, kirli kıyılarda döndü. Suda halkalar ne güzeldi. Çamur dipten üste doğru yükselmeye ve su sathı bulanmaya başladı. Susin eline uzun bir dal aldı ve suyu kamçıladı. Nasıl da bulanıyordu. Susin ayağa kalktı. Ayacığının birini suya soktu ve çırpmaya koyuldu. Ne hoştu. Suyun yüzü nasıl gülüyor. Kirlenişinden ve buna bedel Susin'i de kirletişinden ne kadar seviniyordu. Küçük ayakkabılarından giren ve ayaklarını serinleten ıslaklığı duyunca bir kabahat işlediğini anladı ve başını geri çevirdi ve bir feryat salıverdi. Ayaklarını nereye saklayacağını bilmeksizin bir ağaca tırmandı. Ah! Büyük çocuklar gibi tırmanarak, isterse eşek arılarının bulunduğu yer olsun, dallar arasına saklanabilseydi. Fakat bir baş vuruşuyla inek ağacı da devirebilirdi. Bu dev gibi bir inekti. Vücudu adeta gökyüzünü kaplıyor, gölgesi uçsuz bucaksız, masal gibi toprakta genişliyordu. İnek yavaş yavaş ağaca yanaştı ve kendini görmesin diye gözlerini kapayan ve neredeyse aşağı atlayıp bir daha yapmam diye bağırmak üzere olan Susi'nin korkusuyla eğlendi. İnek geldi ve uzaklaştı. Susin ağaçtan indi ve etrafına bakındı. Acaba neredeydi? Karnında bir boşluk hissi duydu. Çünkü şiddetli intihaların ömrü çabuklaştırdığı ve bedeni kuvvetten düşürdüğü ve salatalardaki ölü sümüklü böceklere bile yeniden can verdiği eski bir meseledir. Derken Susin vaziyetinin farkına vardı. Şaşkın şaşkın uzun yola, sık kestane ağaçlarına, ıssız toprağa ve mavi gökte sımsıkı duran güneşe baktı. Peki dadı? Ara sıra bir adam geçiyordu. Hemen hemen hiçbiri bay değil. Adamlar, halis adamlar. Hem de ne biçim? O kadar çirkinler ki. Hepsinde uzun sakal ve hiçbiri babaya benzemiyor. Biri Susin'e uzun uzun baktı ve birine uzun uzun bakan adamlar çok kötüdürler. Bunlar insanı torbaya sokanlardır. Kendini dünyada yalnız ve annelerine ana diyen fena çocuklara, büyük köpeklere, kocaman ineklere bırakılmış görünce müthiş bir korku duydu. Onları dövecek baba da yoktu. Umacının nefesi Susi'nin küçümencik yüreğini taş gibi donduruyor. Ağaçlardaki yaprak misali titriyordu. Umacı her yerde hazır ve nazırmış hissine kapılmıştı. Ağaçlar arkasında gizliydi. Kayalar kenarında çömelmişti. Toprağın içine saklanmıştı. Hep ardı sıra gelmekteydi. Ağlamaya başladı ve gözyaşları arasından sisli tarlalar üstünde bir adamın kendine doğru geldiğini gördü. Bir adam. Ama nasıl adam? Korku içinde dikkatle baktı ve küçücük ruhu yüreğinin en uzak köşesine kaçtı. Bu adam değildi. Adamdan da daha fena. Bu bir polisti. Polis ilkin köpeğin sonra ineğin yaptığı gibi yaklaştıkça yaklaştı. Ama ötekiler gibi uzaklaşmadı da. Susin gözlerini o kadar büyük açmıştı ki pek az bir şeyler görebiliyordu. Bir elin elleri üstüne değdiğini duydu ve artık kendini mahvolmuş farz etti. Ağlayamıyordu bile. Ağlama, küçük ağlama, bir şey yapmam sana. Bu umacı ne de fena. Hele bir de polisçe alay ederse ne fena. Gel, benimle gel. Babayı arayalım. Bir mucizedeymiş gibi gökyüzü açıldı. Mucizeydi de. Polisin böyle yumuşak bir sesi olması, sesinde bu kadar hafif okşayıcı bir ahenk bulunması cidden mucizeydi. Evet, bu polis babaya benziyordu. Eli acıtmıyordu ve yürüyüşü artık kendini yüksek bir şahsiyetin, iyi kalpli bir umacının himayesinde hisseden çocuğunkine uyuyordu. Söyle küçük, kimin oğlusun? Babamın. Baban kim? Baba. Ama nasıl baba yavrum? Annemin işte. Nizam ve hukuk bekçisi gülümsedi. O da karısının malıydı çünkü. Gel gelelim, çocuğa babasının kim olduğu sorusu garip gelmişti. Sanki birden fazla baba varmış da. Nerede oturuyorsun? Evde. Evin nerede? Babada. Polis istintaka devamdan vazgeçti ve şaşkına döndü. Zira istintaksız hadiseye nüfuz edilir miydi hiç? Susi'nin gözleri eski neşesine tekrar kavuşmuştu ve dadısının hain hain üzerine yürüdüğünü gördüğü sırada temiz, mavi açık havanın bütün lezzetini yeniden teneffüs etmekteydi. Bu zerre kadar kuruntu değil, apaçık bir tehlikeydi. Çocuk iki el ceyiziyle polisin pantolonuna sarıldı ve sarışın kıvırcık saçlı başını onun bacakları arasına sakladı. Susin küçülseydi de bu mukaddes pantolonun ceplerinden birine kayıverseydi ne iyi olurdu. Polisin sesi çok yumuşaktı. Korkma, bir şey yapmaz sana. Ve sonra biraz daha sert devam etti. Koy verin onu, kabahati yoktur. Susin polisin ellerinden dadının kollarına geçti ve dadı yanında uzaklaştığı sırada himayekar bakışlarla acaba beni takip ediyor mu diye polisten tarafa baktı. Fakat iyi kalpli umacının görüş sahasından çıkar çıkmaz Susin dadının tokadını kaba etinde hissetti. Bacaksız, yanımdan ayrılma demedim mi? Öğretirim sana, güzelce korkuttun beni, çılgın gibi seni ararım. Çocuk acı acı ağlıyordu. Bu umacı değildi ama berbat vuruşlardı. Ve Susin öyle ağladı ki nihayet dadısı telaşla onu öpmeye başladı. Çocuk olma, hiçbir şey yok. Ağlama Susin, sus. Biliyorsun baba ağlayan çocukları sevmez. Sus, susarsan sana karamel alırım. Susin karamela yalamak sebebine sustu. Çok geçmeden Susin kendini babasının evinde dört duvar arasında görünce ve babasının himayesinde kendini daha kuvvetli, daha emin hissedince birden bütün yaralar yeniden patlak verdiler ve Susin köpeğin dişini, ineğin boynuzunu ve dadının elini hissetti. Bir daha ağlamaya başladı. Kötü dadıyı azarlayan babanın sesi ne kadar tatlıydı. Sonra babası onu kollarına aldı ve Susin sıcak yanağını babasının göğsüne koydu. Derken uyku geldi ve Susin'in bütün kaygılarını aldı götürdü. Yağmur ve fırtınadan sırsıklam olmuş bir halde emin bir limana ulaşmak ne kadar güzeldir, değil mi?